13. Kaset 2. Yüz. Kutsal Roma, İspanya ve Portekiz İmparatorluklarının nasıl uzun ve yıkıcı savaşlar dizisi sonucu tarih sahnesinden silindikleri, daha yakın tarihlerde Alman, Avusturya, Rusya ve Osmanlı İmparatorluklarının yıkılmaları için bir dünya savaşı çıkması gerektiği belleklerimizde hala tazedir. Dolayısıyla tarihteki örnekleriyle karşılaştırıldığında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının bugüne kadar göreli olarak masum ve az sorunlu sonuçlar doğurduğu söylenebilir. Sovyetlerin dağılması, Varşova Paktı'nın ortadan kalkması, Almanyaların barışçı biçimde birleşmesi ve Avrupa'ya yönelik komünist tehdidin sona ermesi, her ne kadar soğuk savaşın sonunu getirmişse de 19. yüzyıldaki kalıba uygun yeni çatışma ve istikrarsızlık kaynaklarını da ortaya çıkarmıştır. Bunlar şöyle sıralanabilir. İ. Moskova denetiminin ve komünist ideolojinin bıraktığı boşluğu saldırgan milliyetçilik doldurmaktadır. İ. Kuzey ve güneye ek olarak Avrupa'nın batısı ile doğusu arasında açıkça beliren ekonomik uçurum, kitlesel göç ve siyasal sığınma tehdidini de birliğinde getirmiştir. İ. Avrupa'nın doğusundaki ve yakın çevresindeki çatışmaları durdurmak bir yana, ABD'nin müdahalesi olmaksızın denetleyememesi, bu kıtanın dünya güç dağılımındaki yeni yeri konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. İ. Kuzey ile Güney arasındaki büyük ekonomik kalkınmışlık ve siyasal bütünlük farklılıklarından da kaynaklanan uluslararası terörizm, Avrupa ve dünyadaki istikrarsızlık kaynaklarına yenilerini eklemektedir. Mirşemar gibi kimi uluslararası ilişkiler uzmanları, bugün oluşmakta olan çok kutuplu sistemin iki kutupludan farklı olarak istikrarsızlık ve savaşı körükleyeceğini belirtiyorlar. Sıkça öne sürülen sava göre, Vestfalya Barışı ile kurulan Avrupa sisteminin özü çatışmadır. Kıtanın bu savaş serüveni 1945'te bıçakla kesilmiş gibi sona ermiştir. Çünkü bu tarihi izleyen 40 yıl boyunca iki kutuplu bir dünya ortaya çıkmış, güç kutuplar arasında göreli olarak eşit dağılmış ve nükleer silahlar caydırıcılık sağlamıştır. Bu basit yapılı uluslararası sistem kesinliğe kesinlikle barışa yol açmıştır. Dolayısıyla bugünkü sistemde geçerli olacak formül, karmaşıklık, belirsizlik, çatışma biçiminde ortaya çıkıyor. Yine Mirşemar'a göre soğuk savaş döneminde süper devletler çok az stratejik önemi olan uzak bölgelerde çatışma içine çekiliyorlardı. Bugün ise ekonomik ve stratejik önemi büyük olan Doğu Avrupa, Almanya ve Rusya ile çevrilidir. İleride hemen hemen eşit derecede güçlenecek olan bu iki devlet, Doğu Avrupa'daki istikrarsızlık içine ister istemez çekileceklerdir ve bu da şimdiden kestirilemeyecek olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Brezezinski, Sovyetlerin dağılmasından sonra ABD'nin tek süper güç olarak sivrildiğini belirtiyor. Ancak John Lucas gibi tarihçiler ve William Pfaff ile Joseph Nye, J.R. gibi uluslararası ilişkiler uzmanları, bugün süper güç olgusunun ortadan kalktığını ve bunun da istikrarsızlık ve çatışmaları artıracağını söylemektedirler. Pfaff, süper devlet tanımını yaparken nükleer güç ve global bir misyonun, yani gelecek için geçerli bir modelin temsilcisi olmanın gerekliliğini belirtiyor. Bu ise ancak başat bir askeri güç, teknolojik önderlik, rekabetçi bir ekonomik üstünlük, toplumsal dayanışma ve önemli iç ve dış sorunlara oydaşma ile olanaklıdır. Bu niteliklerin tümüne aynı zamanda sahip bir devlet olmadığına ve büyük devletlerin askeri avantajları azaldığına göre yeni dönemde güç alabildiğine dağılmış durumdadır ve bu da istikrarsızlık ve çatışmayı artırmaktadır. 2. Yeni güç dengesi ve ulusal çıkar kavramı. Vestfalya'dan bu yana uluslararası sistemin düzenlenmesinde ana mekanizma olan güç dengesinin bugün geçerli olmadığı, devletlerin birbirlerine artan bağımlılığının ve güç kavramındaki temel değişikliklerin bu sonuçta etkili olduğu belirtiliyor. Bu görüşe göre, mekanik bir güç dengesi politikasına dayanan Vestfalya sistemi bugün geçerliliğini önemli ölçüde yitirmiştir. Nijerya'ya göre güç dengesinin modası geçmemiş bile olsa sistemi düzenlemedeki etkisi sınırlanmıştır. Geçmişten gelen süreklilik güçleri başarılı bir dış politika için güç dengesinin geleneksel askeri araçlarını ve stratejilerini gerekli kılmaktaysa da her dönemde geçerli olan değişiklik güçleri gücü büyük devletlerin elinden alıp sistem içinde dağıtmıştır. Böylece güç dengesi mekanizmasını sınırlandırarak ancak bölgesel düzeyde oynanmasına olanak sağlamıştır. Dolayısıyla bugünün özelliği süper devletlerin hegemonyasından çok sistemde gücün dağılması, bölgesel devletlerin sorumluluğunun artması ve oyunun kurallarının karmaşıklaşmasıdır. Kısacası bugün yaşadığımız dünya tümüyle yenidir ve dış politika oyunu klasik güç dengesinden başka araçlarla ve daha çok bölgesel düzeyde oynanmaktadır. Nijere, bugünkü sistemin askeri bakımdan tek kutuplu, ekonomik bakımdan üç kutuplu, ABD, Batı Avrupa ve Japonya ve siyasal bakımdan çok kutuplu hale geldiğini belirtiyor. Bu durumda klasik güç dengesi kurallarının Vestfalya sistemine göre işlediği ve işleyeceği kuşkuludur. Soğuk Savaş sonrası dönemde bölgesel güçlerin yetenek ve manevra alanlarını daha iyi anlayabilmek için güç ve ulusal çıkar kavramlarındaki değişiklikleri de dikkate almak gerekiyor. Bilinen klasik anlamındaki katı güç, askeri ve ya da ekonomik üstünlükle başkalarına hükmetme yeteneği demektir. Bu anlamıyla güç, Soğuk Savaş sonrası dönemde siyasal araç olarak önemini yitirmeye başlamıştır. Yeni gelişen yumuşak güç ise kültür, ideoloji ve uluslararası örgütleri kullanabilme yoluyla başkalarının önceliklerini biçimlendirme yeteneğidir. Kültür ve ideolojisinin çekiciliğine, gündemi ve tartışmaların çevresini belirleme yeteneğine dayanan bu güç, çok kutuplu bir sistemde daha geçerli hale gelebilir. Yeni oluşmakta olan dünya düzeninde devletlerin dar ulusal çıkar kavramını da genişletmeleri gerekiyor. Bugünün karşılıklı bağımlılık ve nazik dengelere dayanan dünyasında törel değerler ve insancıl düşünceler de yaşamsal ve stratejik ulusal çıkarları oluşturmaya başladı. Yalnız ulusal güvenlik ve ekonomik gönence dayanan kısa vadeli politikalar, bir ulusun öz saygısı ve etnik kimliğine zarar verebileceği gibi, moralini, uluslararası örgütleri kullanma yeteneğini ve uluslararası rolünü de zayıflatabilir. 3. Yeni bölgesel güçler ve değişen rolleri. Avrupa 20. yüzyılda global güç dengesinin anahtarını elinde tutmuştur. Dolayısıyla güç dengesinin değişmesi en çok bu kıtayı etkilemektedir. En önemli etki, yumuşamanın güçlenmesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla büyük devletlerin global stratejik çıkarları açısından bölgesel gelişmelerin öneminin azalmasıdır. Asıl önemli olan nokta, bölgesel gelişme ve çatışmaların büyük devletleri nasıl etkilediği değil, bunların etkilerinden kurtulamayacak olan bölgesel devletlerin alacakları önlemlerle yerel düzeyde istikrarı sağlayıp sağlayamayacaklarıdır. Kısaca bölgesel devletlerin uluslararası politikayı etkileme güçleri artmıştır. Bu sonucu doğuran yeni gelişmeler şöyle sıralanabilir. 1. Gönenç teknoloji ve silah, büyük devletlerin yerel kararları biçimlendiremeyecekleri kadar farklı ve çok kaynaktan gelmeye başlamıştır. 2. Askeri önemi olan bölgelerde yer alan ve bir zamanların gelişmekte olan çoğu ülkesi bugün göreli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmıştır. Dolayısıyla büyük devletlerin askeri ve siyasal destek vermeme tehdidi, önceki dönemlerdekinin aksine etkili ve caydırıcı bir silah olma niteliğini yitirmiştir. 3. Büyük devletlerin halkları büyük çaplı ve pahalı müdahalelere kolay destek vermemektedirler. Çünkü yerel askeri yeteneklerin geliştiği bölgelerde müdahalelerin bedeli çok artmıştır. Dolayısıyla çok sayıda devlet kendi güvenliklerini sağlama konusunda büyük devletlerden artan bir bağımsızlığa kavuşmuşlardır. Kısaca büyük devletlerin bölgesel düzeni bırakınız zorla kabul ettirmeyi, temelden etkileme yetenekleri bile azalacaktır. Dünyanın her köşesinde büyük devletlerle rekabete girişen ve giderek güçlenen bölgesel devletler ortaya çıkmaktadır. 4. Tehdidin çeşitlenmesi ve birbirine bağımlılık. Günümüz dünyasının özellikle bölge devletleri açısından önemli olan bir başka özelliği, tehdidin çeşitlenmesi ve gerekli bölgesel ve uzun vadeli düzenlemeler yapılmadıkça önceden kestirilmesi ve önlem alınması zor olan gizli tehditlerin ortaya çıkmasıdır. Soğuk Savaş döneminde demokrasi ile diktatörlük arasındaki rekabetin en önemli tehlikesinin global bir nükleer çatışma olduğunu gördük. Bugün asıl mücadele, bir yanda bütünleşme ve öte yanda parçalanma eğilimleri arasında olmaktadır. İletişim devriminin, birbirlerine bağlanan ekonomilerin, sınır tanımadan yayılan düşünce sistemlerinin ve yaygın hale gelen güvenlik anlayışının belirlediği bütünleşme eğilimi, artan milliyetçilik ve dinsel bağlılıkların yol açtığı parçalanma eğilimiyle çatışıyor. Bu çatışmanın tehlikesi ise çeşitlenen ve tek tek devletlerce önceden önlem alınması giderek zorlaşan çok yönlü tehditlerdir. Burada ortaya çıkan bir başka tehlike de günümüz dünyasında devletlerin birbirine çok bağımlı hale gelmelerinin çatışma ve bunalımları azaltacağı konusunda yürütülen ve doğruluğu çok kuşkulu olan mantıktır. Birbirine bağımlılığın tek başına devletler ya da toplumsal birimler arasında uyum yarattığı sorgulanması gereken bir anlayıştır. Birbirine gerçekten çok bağımlı olan Türkiye ile Yunanistan, birbirlerine daha az bağımlılığı olan Türkiye ile Macaristan ya da Şili'den daha uyumlu ilişkiler içinde midirler? Karşılıklı bağımlılık tek başına uyuma yol açsaydı, bugün yeryüzünün çoğu yerinde tanık olunan iç savaşlar ve ayrılıkçı mücadeleler çıkar mıydı? Bağımlılık eşit bir biçimde dengelenmedikçe daha az bağımlı ve çatışmadan daha az zarara uğrayacak taraf tehditlerden güç kazanabilir ve bağımlılığı kendi lehine kullanabilir. 5. Saldırgan milliyetçilik. Artan milliyetçilik ve dinciliğin yol açtığı parçalanma eğilimi bugünün globalleşen dünyasına 19. yüzyıldan gelen bir hortlak mıdır? Sanmıyorum. Tarihçi John Lucas, milliyetçiliği Avrupa için bile modası geçmiş bir akım olarak değerlendirmenin çok büyük bir yanılgı olduğunu, bugün de en güçlü siyasal güç olarak varlığını sürdürdüğünü belirttikten sonra, 20. yüzyıl sınıfların gücü ve hatta fikirlerin çatışmasıyla değil, ulusların mücadelesi tarafından belirlenmiştir, diyor. Ancak batısı dışında kalan Avrupa ile yakın doğuda ortaya çıkan saldırgan milliyetçilik ve kökten dincilik, yeni ve tehlikeli gelişmelere gebedir. Nijerya'nın belirttiği gibi Batı Avrupa'nın demokrasi içinde uysallaştırılmış ve köklü kurumlar içinde dizginlenmiş milliyetçiliği ile devlet komünizmi ve Sovyet İmparatorluğu'nun kurumsal yapısı içinde çözülememiş eski düşmanlıklardan kaynaklanan uysallaştırılamamış milliyetçilik arasında çok fark vardır. Eski Amerikan diplomatlarından Henry Granville'ın belirttiği gibi günümüz dünyasında milliyetçilik bir yandan yukarıya yani daha geniş birliklere, öte yandan aşağıya, yani çok sayıda etnik birimlerin mini milliyetçiliğine ya da kabileciliğine doğru patlamaktadır. Woodrow Wilson'ın self-determination ilkesi 1918'de Avrupa imparatorluklarının yıkılmasını kolaylaştırmıştı. 75 yıl sonra aynı ilke Wilson'ın kurulmasına yardımcı olduğu Yugoslavya ve Çekoslovakya gibi devletlerin ve eski Rus İmparatorluğu'nun mirasçısı olan Sovyetler Birliği'nin parçalanmasına yol açtı. Bugün yalnız 1945'te Yalta'da üstü kapalı bir biçimde, 1975'te Helsinki'de açıkça kabul edilen Avrupa'nın bölünmüşlüğü sona ermiyor. Lucas'ın da dediği gibi, aynı zamanda 1919 yılında Paris'te saptanan Avrupa'nın siyasal coğrafyası da değişiyor. 6. Kuzey-Güney ekseni ya da Yeni Vestfalya. 19. ve 20. yüzyılların uluslararası sisteminin temellerinin 1648 tarihli Vestfalya Barışı ile atıldığı genellikle doğru kabul edilir. Bu barış ve kurduğu düzen belki de 1. Dünya Savaşı'na kadar süren bir kurallar bütününe dayanıyordu. Temeli ise eşit ve egemen devletlerin merkezileşmemiş sistemiydi ve bu sistem Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri düzenliyor, ilişkilerin hukuksal çerçevesini çiziyordu. Vestfalya sisteminin başarısı dünya kaynaklarının sınırsız olduğu anlayışına dayanıyordu ve bunlar da yeryüzünün Avrupa dışında kalan bölgelerindeydi. Kaynakların Avrupa devletlerince kullanılması tekniğinin adı ise emperyalizm idi. Dolayısıyla Vestfalya kuralları Avrupa dışı bölgeler söz gelimi Asya ve Afrika için geçerli değildi. Dünya kaynaklarının kullanımındaki bu apaçık ikircikli tutum, 2. Dünya Savaşı'na kadar belki de halen Avrupa düzeninin ABD ve Japonya'nın katılmasıyla artık buna batı demek gerekiyor, temeli, sistemin işleyişinin can damarıydı. Kısaca 1945'e kadar Avrupa merkezli olan dünya sisteminin özü, yeryüzünün Avrupa ve Avrupa dışı olmak üzere ikiye ayrılmasına ve kurallarının yalnız Avrupa devletlerinin aralarındaki ilişkilerde geçerli olmasına dayanıyordu. İkinci Dünya Savaşı ile Vestfalya düzeni yıkıldı mı? Yeni sistem iki kutupluluk üzerinde oluştu ve emperyalizm 19. yüzyıldaki tanımıyla ortadan kalktı. Yeni dünyada Avrupa dışı güçler etki alanlarını belirledi ve Vestfalya'nın 300 yıllık temel özellikleri ve kuralları rafa kalktı. Dünyayı iki süper gücün üstünlüğü altına sokan Soğuk Savaş dönemi 1960'larda ilk darbeyi yedi. Üçüncü Dünya ÇHC Japonya ve Avrupa Birliği başlangıçta sesleri pek cılız açıksa giderek güçlendiler ve çok kutupluluğa giden yolu açtılar. Gorbaçov'un reformları 1987 INF Anlaşması, Sovyetlerin dağılması ve Doğu Avrupa'daki demokratikleşme süreciyle Avrupa'da Soğuk Savaş sona erdi ve yeni bir işbirliği ve yumuşama dönemi içine girildi. Yukarıda değinilen güç dengesi politikası dışarıda tutulacak olursa, bu yeni dönem birçok noktada Vestfalya sisteminin yeni koşullardaki uzantısı gibi görünüyor. Bugün dünya çok kutupluluğa doğru gidiyor. Bunu ve birbirinden bağımsız güç odaklarının ulusal çıkarlarına uygun olarak serbestçe hareket etmelerini Vestfalya'nın temel özelliği olarak kabul edersek, kurallarının bir bölümünün de tarihin raflarından indirildiği söylenebilir. Üstelik bugünün dünyasında kapsamlı ideolojilerin uluslararası ilişkilerdeki rolü azalıyor. Yükselen İslam ve zaten katı olmayan ya da olamayan 3. Dünya ideolojilerinin etki alanını Güney Asya ve Afrika ile sınırlandırırsak, Kuzey Yarımküre'de katı ideolojik kalıplar devletlerin politikalarını eskiden olduğu kadar etkilemiyor. Dolayısıyla yeni beliren kuzey düzenini bir bakıma Vestfalya sisteminin esnekliğine geri dönüş olarak düşünebiliriz. 1945'ten sonra Doğu ile Batı arasında çizilen askeri, siyasal ve ideolojik eksen belirsizleşiyor. Bunun yerine kuzey-güney ekseni tıpkı 350 yıl önce Vestfalya'nın yaptığı gibi dünyayı bölmek yolunda. Asıl çok merkezlilik güneyde gerçekleşecek gibi görünüyor. Soğuk Savaş Sovyetlerin ve Amerika'sı ile kuzeyin ekonomik çıkarlarına aykırıydı. Barışseverliklerinden değil, bu yüzden ortadan kalktı. Bu ekonomik çıkara temelden dokunulmadığı sürece kuzeyin yeni kuralları güneyde işlemeyecek. Güneyin barışı kuzeyin öncelikler listesinin başında yer almıyor. Yine tıpkı Vestfalya düzeninde sömürgelerdeki şiddetin Avrupa'nın pek umurunda olmadığı gibi. 7. Sonu gelmeyen olgu, savaş. Savaşlar dünya tarihindeki büyük değişikliklerin ve hatta dönüşümlerin çıkış noktasını oluşturmaktadır. 7000 yıllık bilinen tarihine baktığımızda insanoğlu her 100 yılın 87'sini savaş, 13'ünü barış içinde geçirmiştir. Üstelik savaşın etkisi, yaygınlığı ve yıkıcılığı uygarlık geliştikçe azalacağı yerde artmaktadır. Bir zamanlar savaşın zararı okun nereye kadar uçacağına, bir Roma lejyonunun nereye kadar yürüyeceğine ya da bir Viking gemisinin nereye kadar yelken açabileceğine bağlıydı. Uygarlığın gelişmesiyle birlikte savaş da globalleşmiş ve etkilerinin sınırı kalmamıştır. 1990'larda da savaş ve savaş için hazırlık, modern devletin vazgeçilmez uğraşı ve ekonomik dayanaklarından biridir. Büyük devletlerce silah satımı hala uluslararası ticaretin belli başlı ve en karlı konusudur. Ancak bugün savaş o denli pahalı ve yıkıcı hale gelmiştir ki, devletler iradelerini birbirlerine kabul ettirebilmek için başka seçenekler de arıyorlar. Bunlardan en önemlisi ekonomik savaştır. İngiliz altını olmasa Napolyon başarılı olabilirdi. İki Dünya Savaşı'nda da ABD'nin ekonomik ve mali gücü olmasa müttefikler yenilebilirlerdi. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra güçlü olabilmek için bir varil dinamitin yanına bir varil de petrol koymak gerekiyordu. Bütün bunlara rağmen bir ülkenin gücünün asıl belirleyicisi halkıdır. Bir savaşın kazanılmasında yalnız maddi kaynaklar yeterli olamıyor. Halkın morali, kurduğu devletin siyasal istikrarı, önderlerinin gücü, uygarlık düzeyi, dini, etnik ve kültürel dayanışması gibi elle tutulamayan ve kolay ölçülemeyen niteliklerin somut olarak anlatılması olanağı yoktur. Ama bunlar savaşta maddi güçler kadar önemli olmaktadırlar. 1940'ta İngiltere'yi Fransa'dan ayıran İngiliz halkının savaşma iradesiydi. Aynı şey Kuzey Vietnam'ın Güney Vietnam ve ABD'ye karşı başarısı için de geçerlidir. Gandhi'nin ülkesini bağımsız yapmadaki başarısının gizi, irade gücü ve köklü Hint uygarlığıydı. Sivil bir toplum ve bu toplumda uygar ulusçuluk anlayışı olmadıkça, birlik ancak başat bir inanç ya da etkili bir önderlikle gerçekleşiyor. 16. yüzyılda 5. Charles ve 2. Philip, dinde birlik olmadıkça siyasal birliğinde olamayacağına inanıyorlardı. Tarihin derinliklerinde de kalsalar bugün özellikle güneyde yanlış düşündüklerini söyleyemiyoruz. Papa II. Jean Paul'ün Katolik dünyaya kazandırdığı yeni heyecan ve yükselen İslam, dindarlığı yeniden ön plana çıkardı. Laikliğin gelişmesiyle bir süre önemini yitiren dinsel çağrı, ister Vatikan'dan ister Kum kentinden gelsin, giderek artan sayıda dinleyici buluyor. Son 300 yılın savaşları dinsel olmaktan çok dünyevi nedenlerden ortaya çıkmışsa da, bunun böyle süreceğini düşünmek doğru olmaz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra siyasal ideoloji nasıl uluslararası ilişkilerin başat öğesi olmuşsa, yarın din aynı işlevi görebilir. Modernleşme ve kalkınma çabaları başarısızlığa uğradığı sürece, dünyada dinsel bağnazlığın artacağı söylenebilir. Uluslararası sistemin bugün de egemen unsuru olan güç kullanımının etik düşüncelerden etkilenip etkilenmediğini saptamak hiç de kolay bir iş değildir. Özellikle belirli bir devletin davranışlarını, sisteme tepkilerini etkileyen törel düşünceler, zaman, yer ve duruma göre şaşılacak bir değişiklik gösteriyor. Tarih boyunca yenenle yenilenin statükoyu korumakla bozmak isteyenin törel bakış açıları farklı olmuştur. Japonya 1930'larda genişlemeye başladığında hemen kötü niyetliler kategorisine konmuştu. Oysa Japonya onu kötüleyenlerin daha önce yaptıklarından farklı bir şey yapmamıştı. Amerikan hükümetinin bakış açısına göre Dominik Cumhuriyeti'ne, Haiti'ye ve Güney Vietnam'a asker göndermek haklı ve doğru, Rusya'nın Afganistan'a göndermesi haksız ve yanlıştır. İşin aslına bakılırsa, ABD Vietnam'a neden asker göndermişse, Sovyetler de Afganistan'a o yüzden asker göndermiştir. Kendi ulusal çıkarlarına ters düşen güçlerin iktidarı ellerine geçirmelerini engellemek, kısaca insan davranışlarının ölçülebileceği sürekli, evrensel ve mutlak bir etik standart yoktur. Bireyler ve uluslar kendi davranışlarına etik ölçütler koyabilirler. Ama dünya ve tarih koyamıyor. Evrensel barış ve ortak bir etik değerler bütünü ancak genellikle kabul edilmiş bir uluslararası hukuk sistemine uygun olarak barışı zorlayacak uluslarüstü bir dünya örgütüyle olanaklıdır. Ama bu hala bir düş olma özelliğini koruyor. Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de insanlığın karşısındaki sorun kimin yönetip kimin yönetileceği, kimin statükoyu koruyup kimin bozacağıdır. Kaba güç ve çıkar, uluslararası ilişkilerin hala en önemli öğesidir. Dünya olaylarının sonucunu belirleyen, çatışan çıkarlar ve sürekli değişim gösteren kuvvet düzeyleridir. Duygu ve heyecanla karşılaştırıldığında, akıl, mantık ve sağduyu dünya politikasında çok yenidir. Bu yüzden savaş tarihin olağan ve düzenli bir deneyimidir. Hangi sistem içinde olursa olsun, istikrar savaşı dışlamaz. Büyük devletler çoğu kez son çare olarak ve köktenci bir değişikliği önlemek için şiddete başvururlar. Bugün oluşmakta olan yeni dönemde benzer bir nitelik gösteriyor. Büyük devletlerin özellikle Avrupa dışı bölgelere askeri ya da başka yollarla müdahale dönemi bitmiş sayılamaz. Savaş, Kant'ın dediği gibi, ya ortada savaşılacak bir şey kalmayınca ya da yeryüzünün her köşesinde genel kabul gören yeni bir törel anlayış sağlanınca sona erecektir. 8. Ne yapılmalı? Bugün yeni bir sistem doğmuş değildir. Ancak doğmakta olduğu söylenebilir. 1980'lerin sonlarında eskisinin birdenbire yıkılmasıyla başlayan anarşik, şiddet eğilimli ve yeni istikrarsızlık kaynaklarını içinde barındıran bu yeni dönem, olsa olsa bir geçiş dönemidir. Tarihin her geçiş döneminde olduğu gibi, kurulacak yeni sistemin temel özellikleri de net ve kesin bir biçimde değil, büyük bir yanılma payı ile ve genel hatlarıyla ortaya konabilir. Çünkü bırakınız geçiş dönemlerini, tarihin tümü sürprizlerle doludur. Böyle bir geçiş döneminde devletlerin izleyecekleri dış politikanın da katı ve uzun vadeli planlamalardan çok uluslararası ilişkilerin beklenmedik gelişmeleri karşısında somut tehditleri savuşturma yönünde oluşacağı söylenebilir. Ancak bu bölümde sıralanan geçiş döneminin özelliklerinin tanımlanması ve istikrarsızlık kaynaklarına karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Bugün için yapılması gereken, demokrasi ve insan haklarına saygının öncelikle Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve eski Sovyetler Birliği toprakları olmak üzere ve giderek tüm yeryüzüne yayılmasının kolaylaştırılmasıdır. Demokrasi geleneği ve demokrasinin üzerine oturacağı temel kurumları olmayan ve güçlü bir ekonomik altyapıyı da geliştirmemiş ülkelerde bunun kolay olmayacağı açıktır. Dolayısıyla öncelikle bu ülkelerin ekonomik altyapılarını kurmaları sürecine yardımcı olmak gerekir. Ancak gelin görün ki buralardaki bir avuç demokratik ve liberal kişi ve kurum kendilerini Batı tarafından ihanete uğramış gibi hissetmektedirler. Batı'nın Doğu Avrupa, Balkanlar ve eski Sovyet topraklarındaki halklara karşı edilginlik ve kayıtsızlığı, uğruna 50 yıldır soğuk savaş mücadelesinin verildiği demokrasiyi gözden düşürmektedir. Doğu Avrupa ülkelerinde 1994 yılında yapılan seçimlerde eski komünistlerin başka parti adları altında kazandıkları zafer, böyle bir düş kırıklığının ve eski güçlerin güven ve istikrarına zoraki bir özlemin ürünü sayılabilir. Yapılması gereken bir başka şey, Batı Avrupa ile Doğu Avrupa ve Kuzey ile Güney arasındaki ekonomik uçurum ve dengesizliğin en azından azaltılmasıdır. Bu dengesizlik yalnız Batı'nın gönencine karşı doğal bir kıskançlık ve tepki yaratmamakta, aynı zamanda saldırgan milliyetçiliği ve kökten dinciliği de kışkırtmaktadır. Bu sorunların tümünün kısa bir sürede çözümü çok zordur ve belki de olanaklı değildir. Ama doğru yolda atılacak ilk iki adımdan biri, dünyanın geri kalmış bölgelerindeki hızlı nüfus artışını denetim altına almaktır. Ne yapılırsa yapılsın, hatta ekonomik mucizeler bile gerçekleşsin, nüfus artışı her türlü çabayı boşa çıkaracak gibi görünüyor. İkinci adım, şimdiye kadar anlatılanlar da dikkate alınırsa, bölgesel ülkelerin büyük devletlerden bağımsız olarak kendi bölgelerinde çok yönlü işbirliği çabalarına girişmeleri, var olan girişimleri hızlandırmaları, yani bölgesel kuruluşlar yoluyla istikrar ve bütünleşmeyi sağlamalarıdır. Son olarak şu söylenebilir: tarih 50-100 yıl gibi göreli olarak kısa sayılabilecek zaman dilimlerinde düz bir evrim eğrisi çizmez. Bizi yüksek uygarlıktan barbarlığa, demokrasi ve insan haklarına saygıdan diktatörlüğe, ateizmden dindarlığa ve yeniden tam aksi gelişmelere götürüp getirebilir. Kitabın sonu, 13 Mayıs 2000.